Ayrım 2. Ölüme eş. Bernhard Eichner. Sayfa 20. 1. bölüm. Uma atlıyor. Küçük bedeni havada uçuyor. Yüzünde kocaman bir gülücük. Küçük beyaz dişler, mutlu gözler. Küçük bir kız çocuğu 3 yaşında. Neşeyle iniyor aşağıya. Sokuluyor ona sarılsın diye. Anne, rüyamda bir ayı gördüm. Yüksek sesle hırladı, beni yemek istedi. Ben de kaçtım anne. Blum onu kucaklıyor, küçük başını parmaklarıyla şefkatle okşuyor, tombul yanaklarına dokunuyor ve ayının sadece onunla oynamak istediğini söylüyor ona. Bunun sadece bir rüya olduğunu, sana hiçbir şey olmayacak, ben seni korurum, korkma. Blum Uma'nın alnına bir öpücük konduruyor. Uma Blum, 3 yaşında, birkaç aydır konuşuyor, sarı lüleli bir melek. Bir melek daha var. Nela yine uyuyakaldı. Babasının kollarında mutlu mutlu yatıyor. Ebeveyn yatağında sabah Blum ve Mark tamamen sıradan bir gün. 8 yıl önce birbirlerine ilk kez dokundular. Mark teknede Blum'a sarıldı. Mucizelerle dolu bir adam. İlk andan itibaren birdenbire ortaya çıktı ve onunla ilgilendi. Sahil güvenlik gelene kadar. Blum yüzlerce soruyu cevaplayana kadar Mark onunla birlikte bekledi, yanında kaldı. Yetkili polislere Blum'u nasıl bulduğunu anlattı. Hikayenin Blum'un anlattığı versiyonundan şüphe duymadığını söyledi. Her şey onun gerçeği söylediğini kanıtlıyordu. Güneşten kavrulmuş cilt, çaresizlik, gözyaşları. Blum trajik bir kazada annesiyle babasını kaybetmişti ve Mark onu bulmuştu. O sırada izinde olan bir cinayet masası polisiydi ve Blum gibi Avusturyalıydı. Bekar, tutkulu bir yelkenci. Her şey birbirini tamamlıyordu. O gün karşılaşmaları kaderlerinde vardı, birbirlerini bulmuşlardı ve bugüne dek de birbirlerinden hiç ayrılmadılar. İç içe geçen vücutları ten tene birbirlerine nasıl da sevgiyle dokunuyorlar. Öyle yakınlar ki, günaydın diye fısıldıyor dudakları, şakacıktan hırlamaya ve çocuklarıyla pençeleşmeye başlamadan önce. Uma ile Nela, Mark ile Blum, her şey yolunda, yan yana, mutlu mutlu uzanmaya devam ediyor, kızların yataktan inip büyük babalarına gitmek için hazırlanışlarını seyrediyorlar.
''Kakao istiyorum baba, salam istiyorum anne.'' Dedeme gidiyoruz. Siz sıkıcısınız.
Blum gülüyor. Mark onu şefkatle kollarında tutuyor, bırakmıyor. Blum Mark'a sokuluyor mırıldanarak. Sonsuza dek seninle bu yatakta kalmak istiyorum diyor. Blum tadını çıkarıyor. Her şeyin, her günün, her saatin, hayatının. 8 yıldır Mark'ın parmakları Blum'un üzerinde dans ediyor. 6 yıldır evliler. 5 yıldır bir aileler. Bu aşka tutkuyla sarılıyorlar, kendilerinden geçmiş gibi hala.
Mark.
Evet.
Evde kalamaz mısın?
Ne yazık ki hayır, ama yine geleceğim. Şu sıralar çok şey oluyor.
Ne oluyor?
Bilmek istemezsin güzelim.
Dışarıdaki dünya yokmuş gibi yapabilirdik.
Evet, yapabilirdik.
Ama
kötüleri yakalamak zorundayım.
Zorunda değilsin, istiyorsun.
Ve sen de cesetlerinle oynamak istiyorsun, seni tanıyorum. Uzun süre burada böylece duramazsın. 10 dakika geçmeden ayağa fırlar ve bana acilen bir ölüyle ilgilenmek zorunda olduğunu, dün gelen yaşlı hanımefendinin seni daha fazla bekleyemeyeceğini anlatırsın.
Yapar mıyım?
Evet, yaparsın.
2 dakika daha, anlaştık mı?
10 da olur istersen.
En kötüsü ne olurdu biliyor musun?
Ne?
Bana bir daha sarılmaman.
Sana hep sarılacağım çiçeğim.
Lütfen bundan asla vazgeçme.
Daha teknedeyken bu adamın onu mutlu edeceğini hissetmişti. Bir yabancı olmasına rağmen ona nasıl da sarılıyor, teselli ediyordu. Bir cinayet masası polisi ne kadar absürt, gerçeği görebilir, maskesini düşürebilir ve onu hapse atabilirdi. Daha başlamadan her şeye son verebilirdi ama öyle olmadı. Blum ansızın karşısına çıkan o sarılış hiç bitmesin istedi. O kolları, o elleri tanımak istedi. Ona sahip olmak, ilk kez bir erkeğe sahip olmak istedi. İlk kez bunun mümkün olabileceğini düşündü. Adamın ona yaklaşmasına izin vermeye hazırdı, tereddütsüz, korkusuz, çok yaklaşmasına. Mark ona iyi geldi, soru sormadı, onu olduğu gibi kabul etti. Ve Bloom'un yaptığı şeyden ürküp kaçmadı, ölülerden korkmadı. Trieste limanına, oradan da Avusturya'ya döndüğünde Bloom onunla tekrar buluştu. Birbirlerini anlıyorlardı. Fazla söze gerek kalmadan anlaşıyorlardı. Mark arkadaşıydı, koruyucusuydu. Annesiyle babasını toprağa verirken yanındaydı. Şirkette tadilat yapılırken yanındaydı. Elinden geldiğince yardım etmişti. Ve günün birinde ilk öpücük çıka geldi. Birden oluverdi. Soğuk odada oturmuş bira içiyorlardı, bitkin ve mutlu. Hazırlık odasındaki işleri yeni bitirmişlerdi. Yazın sonlarıydı. Terliyor, gülüyor, bira sandıklarının üstünde oturuyorlardı. Bloom.
Evet.
Bu bugüne dek oturduğum en muhteşem buzdolabı.
Sık sık buzdolaplarında mı oturursun?
Ben polisim.
Ve polisler buzdolaplarında oturur, öyle mi?
Elbette.
Sen delisin.
Senden daha deli değil, ne de olsa iş bitince burada birer bira içmek senin fikrindi.
Bu dördüncü biramız.
Saymayı bırak Bloom.
Burada normalde ölülerin yatıyor olması seni gerçekten rahatsız etmiyor mu?
Hayır.
Ben çocukken burada çok bulundum.
Ölülerle mi? Onlar yokken mi?
Ölülerle.
Kapılar kapalı mıydı, açık mı?
Kapalı.
Neden?
Burası benim gizli yerimdi. Burada beni aramazlardı. Sık sık, saatlerce kalırdım burada. Öylece oturur onlara bakardım. Ne kadar ölü olduklarına.
Kapılar kapalıyken biraz soğuk olsa gerek.
Kayak içlikleri, kayak tulumu, eldiven, bereyle değildi.
Biraz tuhaf ama sana inanıyorum.
İnanmalısın zaten.
Bana yalan söylemezsin değil mi?
Bunu nasıl düşünürsün?
Bana karşı dürüstsün.
Neden olmayayım ki?
Sana güvenebilir miyim?
Bunu bana neden soruyorsun?
Çünkü seni öpmek zorundayım.
Zorunda mısın?
Artık bundan kaçamam. 2 aydır bunu yapmak istiyorum. Aslında seni teknede gördüğüm andan beri öpmek istiyorum. Affedersin ama gerçekten bunu yapmak zorundayım.
Yani beni öpmek için bana güvenebilmen gerekiyor, öyle mi?
Seni öpersem seninle evlenmek isteyeceğim. İnsan evleneceği kişiye güvenebilse iyi olur. Sence de öyle değil mi?
Beni hiç tanımıyorsun.
Elbette tanıyorum.
Çocukken ölülerle oynardım.
Ben kedileri bir çuvala koyar boğardım. Havai fişekleri kurbağaların içine tıkıştırıp nasıl parçalandıklarını seyrederdim.
Bunları yapmadın.
Yaptım.
Neden?
Merak ediyordum.
Ben de.
Bu yüzden seni öpmek zorundayım.
Ya ben? Bana sormayacak mısın?
Kesinlikle hayır. Ne kadar güzeldi. Nasıl da yaklaştı birbirine yüzleri, dudakları. Nasıl birleşti yumuşak, heyecanlı, titreyerek, içten ve yabancı ve güzel. Soğuk odada Mark ve Bloom nasıl da öpüştüler, uzun uzun, şefkatli. Bugüne dek dudakları birbirinden hiç ayrılmadı. Bugüne dek korku geri gelmedi. 8 yıldır birbirlerine dokunuyorlar, sarılıyorlar. 8 yıldır birlikte karşılıyorlar sabahı, yattıkları yatağı, cennete çevirdikleri evi. Innsbruck'un ortasında elma ağaçlarıyla dolu büyük bir bahçe. 2 katlı, Jugendstil bir villa. Hagen ve Hertha toprağın altındayken Bloom eski her şeyi evden çıkarıp attı. Annesiyle babasının yatak odasına, eski ahşap mobilyaları, mutfağı, her şeyi. Hiçbir şey kalmadı. Sadece eski ahşap parkeleri söküp atmadı. Onları zımparalamak saatlerini aldı. Parkeleri temizledi ve cilaladı. Mark da ona yardım etti. Mark bunu kendisi teklif edince Bloom teşekkür etti.
Yapacak daha iyi bir işin yoksa tabii. Bir insan nasıl bu kadar nazik olabilir? Mark, sen benim koruyucu meleğimsin. Sahi kız arkadaşın yok mu?
Mark kaşlarını çatarak hayır dedi ve Bloom hepsinin tadını çıkardı. Mark'ın sürekli ona gelmesinin, onunla ilgilenmeye kararlı olmasının, kendisini güzel bulmasının ve yardım etmek için işten izin almasının. Hatta iş arkadaşlarının yardıma çağırmasının, cinayet masasının yarısı duvarların yıkılmasına ve molozun atılmasına yardım etti. Bloom'ların evi yerle bir edilip baştan yapıldı. Duvarlar rengarenk boyandı ve hayaletler kovuldu. Bloom geceleri Mark'la birlikte bütün evi dolaşıp tütsüledi. Birer birer dolaştılar odaları. Dumanlar yükseldi. Ardıç, tarçın, portakal kabuğu kokusu doldurdu havayı. Mark'ın buna inanıp inanmadığı önemli değildi. Bloom'un yanında yürüdü, cadıya asistanlık yaptı, duvarlara sinen kötülüğü hissetmeye çalıştı. Bodrumdan çatı katına dek bütün evi tütsülediler. Evin her köşesi pozitif düşüncelerle dolup taştı. Eskiden orada ne varsa hepsi kayboldu. Hagen ve Hertha'nın onlarla geçen sıradan günlerin hatıralarının hepsini çöpe attı Bloom. Sonsuza dek. Geriye kalan rüya gibi bir ev, Innsbruck'un ortasında huzur dolu bir vaha, elma ağaçlarının gölgesinde modern bir cenaze hizmetleri şirketiydi. Burası ölüleri ve yas tutanları saygıyla karşılayan genç bir kadın tarafından işletiliyordu. İşler açılmaya başladı, tıpkı Bloom'un kendisi gibi. Soğuk odadaki öpücükten sonra Mark yanına taşındı. Eski villayı aşk doldurdu birden. Her şey bir rüya, gerçekleşen bir masal gibiydi. Bloom'un geçmişte okuduğu kitaplardaki, kaçıp sığındığı öykülerdeki gibiydi. O zamanlar onu hayatta tutan başkalarının mutluluğu, o mutluluğa duyduğu özlem olmuştu. Bir gün kavuşacağına hiç inanmadığı mutluluk şimdi yanında uzanıyor. Hala 8 yıl sonra kolları kalçalarına dolanmış, nefesi kulağında fısıldayışı. Her şey böyle kalmalı, hiçbir şey değişmemeli. Ona her gün onu sevmekten vazgeçmemesini söylüyor, her gün yalvarıyor bunun için. Her gün güne başlamadan önce bir öpücük. Buna şükrederek kollarından sıyrılıp yataktan fırlıyor Bloom. O öpücük için şükrediyor, çocukları için şükrediyor. Mutluluğun bu kadar uzun sürebileceğini bir zamanlar bir an için bile hayal edemezdi Bloom. Dünyaya küçük insanlar getirmeni, sevilmenin ve sevmenin ona bahşedileceğini. Bloom eskiden bunu düşünmek istemez, kendini Mark'ın kollarına bırakırdı. Çocuk düşünecek cesareti yoktu. Mutluluğunun sona erebileceğinden korkuyordu. Daha fazlasını isterse sevginin ansızın yitip gideceğinden. Çocuk sahibi olmak, onların büyüdüğünü görmek, onları sevmek. Bloom bu düşünceleri 3 yıl boyunca aklına getirmemeye çalıştı. Anne olmayı hayal edemiyordu. Öğrendiklerini tekrarlamaktan korkuyordu. Sevgisizlik, soğukluk, kendisinin de Hertha ve Hagen gibi olup olmadığını düşünmek istemiyordu. Mark ne zaman çocuk konusunu açsa bu korku ortaya çıkıyor, Bloom'un boğazı düğümleniyor, sesi çıkmaz oluyordu. Kendine güvenemiyordu. Uzun sürede güvenemedi. Ama bir gün korkusunu yendi. Çocuk sahibi olma isteği çok büyüktü. 2 kez anne oldu hem de. 5 yıl önce ve 3 yıl önce küçük mucizevi varlıklar. Bloom onların döktüğü her gözyaşıyla, attığı her çığlıkla ilgilendi. Onlara baktı. Mümkün olan her an onlara dokundu. Saatlerce kucağında taşıdı, okşadı, tatlı dille konuştu. Geceler boyu uykusuz kaldı ve meleklerini, onların uyumalarını seyretti. Bugün hala zaman zaman onların gerçekliğinden, gerçekten var olduklarından şüphe duyuyor. 2. Bölüm. Uma ve Nela yukarıda Karl'ın yanındalar. Her sabah çocuklar mutfağına akın ettiklerinde elinde gazetesiyle oturan Mark'ın babasındalar. Çocuklara kakao hazırlayan, onlarla gülen ve ufak tefek el işleri yapan, iyi kalpli yaşlı bir adam. Çocukları seven ve onlar için her şeyi göze alabilecek olan dedeleri. Uma kucağında, Nela pembe bir kaseden kaşıkla kakao içiyor. Karl kahvaltıda onlara öyküler anlatıyor. Karl evdeki herkes için bir lütuf. Mark ve Bloom 2 yıl önce onu yanlarına aldılar. Karl'ı kene ısırmış beyin zarı iltihabı erken emekliliğine, bambaşka bir insan olmasına, bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duymasına sebep olmuştu. Mümkün olsa asla yardım istemezdi ama şimdi kendisine yardım edilmesi onu mutlu ediyor. Unuttuğu, artık hatırlamadığı şeyler var. Zorlandığı, gündelik şeyler. Mark onu küçük bir evde tek başına bırakmak istemedi. Bu yüzden Bloom'a evlerinin kullanılmayan ikinci katını tadilattan geçirmeyi önerdi. Carl yanlarında oturmalıydı. Bloom babasının Mark için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Carl uzun bir süre için onun her şeyiydi. Annesini çok erken kaybetmiş, kendini bildi bileli Carl hep yanında olmuştu. Uyandığında, uyumaya giderken sadece Carl. Baba ve oğul tek başına çocuk büyüten bir adam, kahvaltı masasında iki erkek, zamanı geldiğinde baba nasihatleri. Olabildiğince birbirlerine tutunuyorlardı. Mark çok yalnızdı. Çoğu zaman günlerce, gecelerce. Battaniyenin altında tek başına bir küçük adamdı ama babasının geri geleceğine her zaman inanan bir küçük adamdı. Ona hiçbir şey olmayacağına, babasıyla aralarındaki bağın diğer her şeyden güçlü olduğuna. Mark yalnızdı, aylaklık ederdi. Başı boş dolaşan bir köpek gibiydi, yine de mutluydu. Olabildiğince mutluydu. Çünkü Carl elinden geleni yapıyordu her zaman. 20 yıl önce mutfakta Mark 15 yaşındaydı. Bloom'a annesiz yaşamını babayla oğul arasında geçen ve sık sık tekrarlanan sohbetleri anlatırdı. Carl işin yorgunluğunu atmak için birasını almış, mutfak masasının başında oturuyor, o sırada Mark bulaşık yıkıyordu. ''Ne yapmak istediğine karar verdin mi Mark okuldan sonra?'' ''Polis olmak istiyorum, senin gibi, cinayet masası polisi.'' ''Ah delikanlı, ne dediğini bilmiyorsun.'' ''Hayır, biliyorum.'' ''Bu iş her zaman güzel değil.''
''Hangi iş öyle ki?''
''Bugün genç bir anne gördük. Evde bebeğini öyle uzun süre sallamış, sarsmıştı ki sonunda bebek ölmüştü. Onu kız kardeşi bulmuş ve bizi aramıştı. Anne yerde oturuyor, bebeği kollarında tutuyordu. Sağlık personeli bebeği alınca ağlamaya başladı. Çocuğun bir türlü bağırmayı kesmediğini söyledi. O sadece çocuğu susturmak istemişti.
Bulaşık deterjanımız kalmadı.''
''Beni anladın mı Mark?''
''Hayat böyle bir şey baba.''
''Hayır böyle değil, sadece benim gibi insanlar için böyle. Geçimini bu işle sağlamaya karar verenler için. Sen böyle şeyleri görmemelisin. Kendine başka bir yol çizebilirsin.''
''Ama istemiyorum.''
''Üniversiteye gitmelisin Mark. Tüm dünya ayaklarının altında olur, sonra istersen yine polis olabilirsin.''
''Ama ben öyle istiyorum.''
''Neden?''
''Senin için yeterince iyi bir işse benim için de iyidir.''
''Eminim ki annen üniversiteye gitmeni, ekonomi ya da tıp okumanı isterdi.''
''Ama annem artık yok.''
''Biliyorum.''
''Benim için endişelenmene gerek yok.''
''Her şey için öyle üzgünüm ki Mark.''
''Ne için?''
''Her şey.''
''Sen her şeyin doğrusunu yaptın. Her şeyin, anlıyor musun? Şimdi bir anı iç ve artık endişelenmeyi bırak.''
Carl 20 yıl sonra çocuklara öyküler anlatıyor. Uma ve Nela onu seviyorlar. Çocuk tenlerini, sürttükleri sakalını, sesini, onları havaya fırlatan kollarını, gülüşünü. Carl'ın hayatı kolaylaştı. Cinayetler yok artık, ölüler yok. Sadece çocuklar ve günlerini geçirdiği berjer koltuğu var. Saatlerce müzik dinliyor, terasta yüzünü güneşe dönüyor. Hep bir memnun tebessüm dudaklarında. Mark gözlerini yaşlı adamın üzerinden hiç ayırmıyor, koltuğunda uyuyakaldığında üzerini örtüyor. Çocuklar onu seviyorlar. Yukarıdan inip dedelerinin onlara anlattığı her şeyi birer birer anlatırken yüzlerinden okunuyor o sevgi. Eskiden ne varsa hepsi unutuldu. Mark'tan önceki hayat, şimdi ne varsa sonsuza dek bırakmamak istiyor Bloom. Bloom yüzünde bir tebessümle kahvaltı masasında. Mark elinde kahve fincanı onu seyrediyor. Ekmeğe yağ sürüşünü, çocuklara arıların bal yaptığını anlatışını, oyalanmamalarını, kreşe gitmek zorunda olduklarını söyleyişini. Sabırsız ve buna rağmen sevgi dolu oluşunu, çocukları acele etmeleri için zorlayışını ve yine de bir dilim ekmek daha isteyip istemediklerini bir kez daha soruşunu. Çocuklar lokmalarını çiğneyip ağızlarını şapırdatırken, masanın her yerine bal bulaştırırken, Mark'la o işe gitmeden önce kısa da olsa sohbet ediyor Bloom.
''Ne zaman dönersin?''
''Geç.''
''Zor şeyler mi?''
''Evet.''
''Ne gibi?''
Bilmek istemezsin Bloom.
Belki de isterim.
Dünya kötü, bunu bil yeter. Mücadele etmeye mecburum.
Bunu sen istiyorsun.
Başka türlü yapamam.
Kahramanım, kurtarıcım, şehrin meleği.
Burada tuhaf bir şeyler oluyor.
Balı mı kastediyorsun?
Evet, balı kastediyorum.
Bu konuda konuşmak ister misin?
Hayır.
Konuşabilirsin, biliyorsun ben bir şeylere alışığım.
Evet, yine de hayır. Önce tam olarak gerçeği öğrenmem şart. Şu anda tek başımayım. Suç olmayan yerde suçu gören tek kişiyim.
Hislerine güven.
Sorun o işte, benim yaptığım da o.
Kötüleri yakalayacak, onları parmaklıkların ardına yollayacak ve adaleti yerine getireceksin. Ve ben şu ihtiyar adamla ilgileneceğim.
Nasıl ölmüş?
Bilmek istemezsin.
Belki de isterim. Gülünce çok tatlı oluyorsun.
Sen var ya sen. Öfke, kızgınlık, üzüntü hiçbiri yok. Hiçbir şey canını sıkmıyor. Müşteriler sinirlendirmiyor. Çocuklar hiç sorun çıkarmıyor bu sabah. Hiçbir şey onu endişelendirmiyor. Bugün iyi bir gün. Bloom bu tasasızlığın marka baktığında hissettiği mutluluğun tadını çıkarıyor. Dudağının yukarıya kıvrılan kenarı etrafına yaydığı huzur, güç. Korunduğunu, güvende olduğunu hissediyor. Bloom onun yeri Mark'ın yanı, orada işte uzaklaşıp gitmiyor. Önemi yok Bloom'un ne kadar yüksek sesle bağırdığının, kendini kaybedip kaybetmemesinin ve öfkelenmesinin. Bazen hayata kuşkuyla bakmasının ve korkuya kapılmasının önemi yok. Uyandığında Mark yanında yatıyor, onu hissediyor daima. Bloom onun canını sıkan bir şey olduğunu, kaygılandığını biliyor. O her neyse Mark'ın içini kemiriyor sessizce ve gizlice, ama Bloom bunu fark ediyor. Mark polisliğin beraberinde getirdiklerini eve taşımamak için ne kadar çabalarsa çabalasın bunu her zaman başaramıyor. Bloom Mark'ın düşüncelerle boğuştuğunu, onlardan kurtulamadığını, dikkatini ona ve çocuklara vermekte sık sık güçlük çektiğini görüyor. Mark ve onun mesleğine tutkunluğu, cinayet masası memuru, ona ne iş yaptığı sorulduğunda nasıl da bayıla bayıla anlatır. Onun için bu dünyada daha güzel bir meslek olmadığını, onu iyiliğe inanmaya devam etmekten hiçbir şeyin vazgeçiremeyeceğini, yaptığı işi sever, doğruluğuna inanır ve bazen hedefine ulaşabilmek için bildiği yoldan ayrılmaya hazırdır. Mark hislerine güvenir, düşünmekten çok hisseder. Onun işi her zaman mantıkla yürümez, içinden geldiği gibi hareket eder. Bir kokunun, bir sözün, bir izlenimin peşinden gider. Ön sezilerine inanır, babasının ona öğrettiği her şeye inanır. Yıllarca gözlemlediği pek çok ayrıntıya, babasının akşamları bira içerken vardığı çıkarımlara, daha gerçekten polis olmaya karar vermeden önce çözülememiş vakalar üzerinde saatlerce süren sohbetleri olurdu. Carlo'nun öğretmeniydi, ona insan olmayı öğretti. 16 yaşındayken yüzünde bir tebessümle dinledikleri bugün hala kulaklarında. Bazen karar vermek zorunda kalırsın Mark. Başkalarının ne dediği hiç önemli değildir. Sen yüreğinin sana söylediğini yapacaksın. Şiddete başvurmadan, saldırıya geçmeden. Biri yerde yatıyorsa onu tekmeleme. Sen iyilerdensin, bunu asla unutma. Carl, Mark'tan bir polis yarattı, en iyilerinden birini. Adalet için merhametinden vazgeçmeyen birini. Mark her zaman bir suçun nedenini bulmaya çalışır, o noktaya nasıl gelindiğini, bir insanın neden suçlu olduğunu anlamak ister. Neden dışlanma ve hapsedilme riskini göze aldığını, neden bir çekiçle vurarak bir bankamatiği açmaya kalkıştığını, Reza gibi birini.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.